Ayrım 14. İz. Canan Tan. Sayfa 201. Garip bir rüya. Ankara'ya gidiş gelişlerim, İstanbul'daki daha önce üstlenmiş olduğum davaların yanında Çayyolu davası ilgili gitgide yoğunlaşan çalışma ve araştırmalarım neredeyse zamanımın tümünü ele geçirmiş durumda. Bunca işin arasında özel hayatıma yer açabilmek her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Kocam, oğlum, annem. Her birinin ayrı beklentileri var benden. Çok parçaya bölünmek zorunda kaldıkça gücümün de un ufak olduğunu hissedebiliyorum. Hafta sonu 2 günlük küçük bir kaçamak yapmaya ne dersin? Yorulduk ikimiz de. Yoğun iş temposunun arasında kısacık bir mola. Beni razı etmek için dil dökmesine gerek yok. Bülent'in önerisini patlamış denizin ortasında uzatılan can simidiymiş gibi sımsıkı sarılıyorum. Rotamız belli. Ne zaman işten güçten bunalsak bedenlerimizi dinginliğe teslim ettiğimiz Abant ve gölün kenarındaki huzur vadeden o şirin otel. Büyük şehir keşmekeşinde oksijene hasret kalmış hücrelerimiz için gerçek bir bayram yeri Abant. Sivri tepeleri, göğe uzanmış çam ağaçları arasında yaptığımız orman yürüyüşü, göl kenarında içtiğimiz tavşan kanı çaylar, hafif müzik eşliğinde yenen akşam yemeği, iyi ki gelmişiz dedirtecek kadar mükemmel her şey. Yabancı bir yerde geçirdiğim ilk gece yatağımı yadırgama gibi bir huyum var. Ama bu kez öyle olmuyor. Başımı yastığa koyar koymaz derin bir uykuya dalıveriyorum. Bir de o garip rüya olmasa. Küçük, küçücük bir yer sofrası. Annem ve anneannem bağdaş kurup yere oturmuş, neşeyle bir şeyler yiyorlar. Ayaktayım ben, tepeden izliyorum onları. Gel diyorlar bana da, gel otur sen de ye. Hayır diyorum ve yanlarından uzaklaşıyorum. Ter içinde uyanıyorum uykudan. Rüyaları yorumlamak, hele işlerinden olmayacak mesajlar çıkarmak gibi bir alışkanlığım yok. Hatta birilerinden duyduğumda batıl diyerek dudak büktüğüm olmuştur. Ama öylesine etkisindeyim ki rüyanın, zıtmaya tutulmuş gibi her yanım titriyor. Ne oluyor diye soruyorum kendi kendime. Anneannem yanına mı almak istiyor annemi? Gün ortasında olsa saçmaladığımı düşünerek gülüp geçeceğim. Yapamıyorum. Yabancısı olduğum otel odasını alacakaranlığında düşüncelerimi berraklaştırmayı beceremiyorum. Daha iyimser bir yorumla yaklaşmak istiyorum gördüklerime. Mahalleli büyük hanımlar gibi. Ölü haberdir diyorum. Anneannemi annemin yanında gördüm. Annemden acil bir haber alacağım. Yan taraftaki yatakta mışıl mışıl uyuyan kocama imrenerek gözlerim tavana dikili, beynimin içinde dans eden binlerce oyunbaz tilkiyle beraber sabahı bekliyorum. Bu aralar işe güce dalıp annemi ihmal ettim galiba. Döner dönmez gideceğim ve daha fazla zaman ayırmaya çalışacağım ona. Yitirdikten sonra arkasından ağıt yakmanın hiçbir yararı olmadığı tecrübeyle sabit. Pazar akşamı Bülent'le beraber uğruyoruz anneme. Gündelik şikayetler dışında her şey yolunda görünüyor. Halsizlikten, sabahları yataktan yorgun kalkmaktan yakınıyor annem. Bizi uğurlamak için birden doğrulunca başı döner gibi oluyor. Ani hareketlerden kaçınmalısın diye uyarıyorum. Canım annem benim. Yaşadığı çalkantılı hayatın içinde oraya buraya savrulurken ne derece hırpalandığını farkına varamamış, kendini hala gençlik günlerindeki gibi görüyor. Aynı hareketliliği sürdürmeye çalışıyor. Her geçen gün biraz daha tekleyen bedeniyle savaş halinde. Tek çocuk olmak zor. Annemin bütün sorumluluğu benim üzerimde. Bülent elinden geldiğince destek oluyor ama bir yere kadar. Bana kalsa yıllar önce Ankara'daki evini kapatıp İstanbul'a göç ettiğinde yanıma alırdım onu, seve seve. Bu konu ne zaman gündeme gelse şiddetle karşı çıkardı annem. Gerekçesi belliydi. Bunca yıldır yalnız yaşamaya alışmış biri kimselere tabi olamazdı. Neyse ki Nezaket Hanım vardı. İstanbul'a geldiğinden beri 8 yıldır annemin yanında. Kocası trafik kazasında ölmüş Nezaket Hanım'ın kimsesi yok. Dört elle sarıldı anneme, annesi bildi. İş seyahatine çıktığımda ya da iş yoğunluğunda elimin kolumun yetmediği zamanlarda tek avuntum onun varlığı oluyor. Ertesi sabah Bülent her günden erken çıkıyor evden. Önemli bir toplantıya yetişmesi gerek. Ben de çıkmak için hazırlanırken telefon çalıyor annem. Güçsüz sesiyle kesik kesik konuşuyor. Başım dönüyor Verda. Sokak kapısının kilidini açtım, kendi anahtarını açıp girebilesin diye. Nezaket Hanım nerede? Bankaya gitti. Emekli maaşını çekecek. Tamam, telaş etme anneciğim, hemen geliyorum ben. Büfenin üzerinde baş dönmesi için aldığın ilaç olacak. Dün gece geldiğimde gördüm. Yavaş yavaş gidip bir tane içebilirsen iyi olur. Ben gelinceye kadar tesir eder hiç değilse. Aceleyle gelip çıkmaya hazırlanırken bir kez daha çalıyor telefon. Annem ilacı almak için yan odaya gittiğinde yere yığılmış. Güçlükle sürüne sürüne yatağına dönmüş. Başucundaki telefondan konuşuyor benimle. İkiye katlanıyor telaşım. Bülent'i arıyorum, ulaşamıyorum. Asistanına not bırakıp sokağa fırlıyorum. Apartmanın kapısına geldiğimde heyecanım durukta. Asansörle 6. kata çıkıyorum. Çantamdan yedek anahtarı çıkarıp kilidi sokuyorum. O da neyse, kapı açılmıyor. Hemen cep telefonumu çıkarıyorum. Anneciğim, ben kapıdayım. Anahtarım açmıyor. Sakın telaşlanma. Yavaş yavaş kalk, duvarlara tutunarak yürü. Acele etme. Bana asırlar kadar uzun gelen birkaç dakikanın sonunda kapı açılıyor. Yanlış anahtar mı aldın yanına diye sitemli bir azar işitiyorum annemden. Bir de bakıyorum ki iç taraftan anahtar var kilidin içinde. Anacığım kilidi açmış ama anahtarı çıkarmayı akıl edememiş. Üzerinde durulacak zaman değil. Hemen koluna girip yatağını uzatıyorum annemi. İlk işim tansiyonunu ölçmek. 12.7. Tansiyon normal. Hatta yaşına göre normalden de öte. O halde bu baş dönmesi neyin nesi? Gene o pas tutmuş beyin damarlarımı. Öyle de olsa tanı koymak bana düşmez. Kesinlikle doktor görmeli. Hukuk büromuzun anlaşmalı olduğu özel hastanede bir değil, ayrı branşlarda birkaç doktorun kontrolünden geçiyor annem. Tahliller yapılıyor, beyin MR'ı çekiliyor. Daha önceden çeşitli nedenlerle pek çok kez kapısını çaldığımız dahiliye uzmanı Ekrem Bey, ultrasonla tüm bedenini tarıyor annemin, tansiyonunu ölçüyor, gene 12.7. Genç kız gibisiniz diyor. Annem gayet mutlu. Biliyor musunuz, Verda benim kızım diyor, yapılan iltifatı pekiştirmek ister gibi. O zaten çocuk sayılır diye bana da şirin bir gönderme yapıyor Ekrem Bey. Görecek halim olsa keşke. Beyin cerrahisi ve nöroloji servisine çözülüyor iş. Eski ve yeni çekilen MR'lar karşılaştırılıyor. Daha önceki beyne giden damarlarda kireçlenme tanısı geçerliğini koruyor. Bu durumda baş dönmesi olağandır diyor doktor. Bana doğru eğilerek alçak sesle unutkanlık da diye ekliyor. Hoş göreceksiniz. Baş dönmesinin kaynaklandığı yerlerin başında kulaklar geliyor. Kesin tanı konulmuş olsa da kulak burun boğaz uzmanının görüşlerini almamız şart. Uzun uzun muayene ediyor doktor. Radyometre cihazıyla işitme testi yapıyor. Kulak yapısı normal ancak beyin damarlarındaki kireçlenme kulaklarda da mevcut. Ve %35 oranında işitme kaybı var. Bizim çoktan fark ettiğimiz ama annemin asla kabul etmek istemediği acı gerçek. Neyse doktorun ağzından duyunca kabullenmek zorunda kalıyor. Şimdilik işitme cihazına gerek yok diyor doktor. Kayıp %50 olursa düşünülecekmiş. Eczaneye uğrayıp annemin avuçla yuttuğu ilaçları birkaç tane daha ekleyerek eve dönüyoruz. Yatağını temiz çarşaflar sermiş Nezaket Hanım, çorba yapmış. Beraberce elbisesini çıkarıp geceliğini giydiriyoruz annemi, yatağına yatırıyoruz. Mutfağa geçiyoruz Nezaket Hanım'la. O annemi yiyeceği çorbayı ısıtırken ben de yeni aldığımız ilaçları nasıl kullanılacağını anlatıyorum. Birden annemin, Verda düşüyorum ben haykırışıyla ikimiz birden dışarı fırlıyoruz. Koridorun ortasında yere yığılırken yakalıyorum annemi. Olanca gücümü harcadığım halde düşmesini önleyemiyorum ancak düşme hızını yavaşlatabiliyorum. Koridorun ortasına yumuşak bir iniş yapıyor annem. Bir süre yolluğun üzerinde öylece yatıyor, sonra duvara dayanıp oturuyor. Nezaket Hanım'la beraber kollarının altından tutup kaldırarak yatağına götürüyoruz. Acıktın mı diye soruyorum. Acıkmış. Nezaket Hanım'ın yaptığı çorbayı iştahla içiyor. İlaçlarını verip şimdi dinlenme vakti diyorum. Yaptığı yaramazlıktan pişmanlık duyan uysal bir çocuk gibi tamam diyor. Ama önce bizim kızlara haber verelim. Bizim kızlar dediği annemin oyun arkadaşları grubu. Yaşlılık çağının değişik safhalarında konkeni tek uğraş olarak belirlemiş tonton kızlar. Epeydir babamın ölümünden bu yana oyuna gitmemiş annem. Bu hafta çok ısrar etmişler, bizimki de niyetlenmiş. Telefonda önce ben konuşarak annemin rahatsız olduğunu, perşembe günü oyuna gidemeyeceğini anlatıyorum. Sonra telefonu annem alıyor, yaşadıklarını kendi yorumuyla anlatmaya başlıyor. 3 gün önce düştüm ben diyor. Sürüne sürüne yatağıma çıktım, bugün gene düştüm. Verda beni doktora götürdü. İki düşmenin aynı günde olduğunun bilincinde değil, zaman kavramı yok. Bu arada karşıdaki insan onun söylediklerini doğru kabul ederse vay benim halime. Kadıncağız 3 gün önce düşmüş, sürüne sürüne yatağına gitmiş, hayırsız kızı ancak 3 gün sonra bir kez daha düşünce ilgilenmiş annesiyle. Derin bir nefes alıyorum. Bundan sonrası da benzer gelişmeleri hazırlıklı olmam gerek. Annemin gitgide yitirmekte olduğu zaman ve mekan kavramlarının yanına kim bilir neler neler eklenecek. İş yemeği. Duruşmasına gireceğim davanın dosyasını birkaç gün öncesinden yanımda taşırım. Mahkeme günü yaklaşınca bürodaki çalışma masasının üzerinden evdeki çalışma odasına, salona hatta mutfağa bile girip çıkar evraklar. Öyle ki aklıma bir şey geldiğinde uzağımda olmasınlar açıp bakabileyim. Duruşma sonrası yeniden üzerinde çalışılmaya başlanıncaya kadar klasöre konup dolaba kilitlenir, sıralarının gelmesini beklerler. Ancak çay yolu dosyası ilk günden çalışma masasının demirbaşı oldu. Elimde hangi dava dosyası bulunursa bulunsun, her gün üzerinde çalışmasam bir şeyler eksik kalıyor sanki. İkinci duruşmaya yaklaşık 2 ay var daha ama konuşmamın ana hatları şimdiden kafamda şekillendi. Köşkteki tanışma gününün ardından Mebruri ve Hale Hanımlarla hiçbir iletişimimiz olmadı ama Aydın Bey'le arada bir konuşuyoruz. Annesinin ve ablasının sözcüsü konumunda olduğu için bir tek onunla konuşmak yetiyor. Düşüncelerimi, yapmak istediklerimi onunla paylaşıyorum. Dikkatle dinliyor beni. Ne söylersem söyleyeyim, münasiptir diyor. Önüne konulan evraka hiç bakmadan imzayı basan üst düzey yöneticiler gibi. Ya benim önerilerim onların isteklerine uygun düşüyor ya da davaya asılma gibi bir eğilimleri yok aslanların. Aydın Bey'in yerine Mebruri Hanım'la konuşup tartışsak daha sağlıklı yol alabileceğimizi düşünüyorum. Alpagutların yıkım talebiyle yola çıkarak öncesinde durdurma kararı aldırdıkları alışveriş merkezi inşaatının atıl bir halde kaderine terk edilmiş olması kanıma dokunuyor. Atağa geçmek gerek. Öncelikle karşı tarafın inşaatın devamını önlemek için koydurduğu ihtiyati tedbir kararını kaldırılması gerekiyor. Bundan sonraki duruşmada üzerinde durmak istediğim esas konu bu olacak. Aydın Arslanlı'nın davanın gidişatıyla benim kadar bile ilgilenmeyişi canımı sıkıyor. Arazi benim sanki. Onca masrafa temeli atılıp birinci katı yarılanmış alışveriş merkezi tamamlanınca bana pay verecekler, giriş kapısının üstüne iri puntolarla adımı yazacaklarmış gibi cansiperane çalışmam anlamsız. Ne haliniz varsa görün diyerek çekip gitmesini de bilirim ama beni bu davaya mecbur kılan geçerli bir nedenim var. Babam. Onun hatırı olmasa bu kadar paralar mıyım kendimi? Sahi babama nasıl davranıyordu aslanlılar? Umursamaz, ağırdan alan, kaderci, olduğu kadar havalarıyla onun da canını sıkıyorlar mıydı? Sanmam. Hem Remzi Bey'in hem de bizzat Arslanlı'nın ağzından duyduğum kadarıyla aralarında avukat müvekkil ilişkisinin ötesinde bir yakınlık olduğunu düşünüyorum. Bu bağı dostluk diye tanımlamak ne derece doğru olur bilemiyorum ama babamı kendilerine çok daha yakın gördükleri ve onunla benim bilmediğim pek çok şeyi paylaştıkları kesin. Aydın Bey kendisi ve ailesi hakkındaki olumsuz izlenimlerimi silmek ister gibi hiç beklemediğim bir sürprizle şaşırtıyor beni. Merhaba Berda Hanım. Şu an İstanbul'dayım. Önemli bir toplantı için geldim. Bu arada sizinle görüşmek, telefonda paylaştıklarımızı yüz yüze konuşmak isterim. Tabii diyorum. Zorlu bir dava duruşmasından çıktım ben de. Bu saatten sonra boşum. Gün içinde ne zaman isterseniz buluşabiliriz. Ama ben her dakikası dolu, yüklü bir programla buluşmaktayım Berda Hanım. Sizinle akşam yemeğinde buluşsak? Kararsız kalıyorum bir an. Akşam olacağını öğlen olsaydı ya şu yemek. Aydın Aslanlı ile baş başa yenecek bir akşam yemeğinden Bülent'in de hoşlanmayacağından eminim. Hata bende belki. Böyle alıştırdım kocamı. Bunca yıllık avukatlığıma, yoğun bir iş temposuna sahip olmama karşın çalışma saatlerimi, özellikle de farklı ortamlarda gerçekleştirilecek buluşmaları belli sınırlar içinde tutmaya dikkat etmişimdir hep. Çok zorunlu olmadıkça gece saatlerine sarkmaz randevularım. Hayır, bu konuda Bülent'le aramızda hiçbir konuşma geçmedi. Daha doğrusu böyle bir konuşmaya gerektirecek bir girişimim olmadı. Sezgilerime göre hareket ettim hep. Sırf kocamı düşündüğümden değil, evin içinde oluşabilecek huzursuzluğun öncelikle beni yıpratacağını bildiğimden kendimi korumaya aldım bir bakıma. Profesyonel çizgide ses getirecek, önemli başarılara imza atarken amatör ruhumu korudum. Ama bu kez prensiplerimden ödün vermem gerekecek galiba. Aydın Bey'e evet demekten başka çıkar yolum yok. Aydın Aslanlı ile kaldığı Boğaz manzaralı otelin çatı katındaki restoranda buluşuyoruz. İçeri girdiğimde bembeyaz kolalı masa örtülerinin üzerindeki mumların ışığıyla aydınlatılmış, alt perdeden çalınan, kulakları okşayan klasik müzikle iş görüşmelerinden çok özel buluşmalara uygun düşecek romantik bir havaya bürünmüş yemek salonunu tarayarak Aydın Bey'i arıyorum. Gözlerim loş ışığa alışınca daha iyi seçebiliyorum çevremi. Aydın Bey benden önce gelmiş. Geniş cepheli pencerenin önündeki masalardan birinde beni bekliyor. Geldiğimi görünce yerinden kalkıp üzerine ikinci bir deri gibi yapışmış abartılı nezaketiyle karşılıyor beni. İyi ki salon loş diye geçiriyorum içimden. Bir gören olsa neler düşünür kim bilir. Mum ışığında gül yapraklarıyla süslenmiş bir masada karşılıklı oturmuş bir kadınla bir erkek. Avukat ve müvekkili diye düşünecek bir baba yiğit varsa beri gelsin. Oysa biz gerçekten iş konuşuyoruz Aydın Bey'le. Tartışmalı alışveriş merkezi inşaatının başlangıcına gidiyoruz. Bize ait toprakları boş tutmak kadar üzerine herhangi bir yapıyı kondurmak da hakkımız değil mi diyor Aydın Bey. Bilen bilmeyen aceleci davranmakla suçluyor bizi. Neymiş efendim? Dava sonuçlanmadan inşaata kalkışmak hataymış. Yaşadığımız Kente katkımız olsun diye iddialı bir alışveriş merkezi projesiyle yola çıkmıştık ama leş gargaları önümüzü kesmekte gecikmediler. Bıraksalar şimdiye bitmişti. Yağmurun karın altında çürümeye terk edildi. Gözleri aydın olsun. Onlarla hesabımız bitmedi ama henüz yıkım kararı alınmadı. Alınmayacak da. İnşaatı durdurmaya yetti güçleri. Bildiğiniz gibi ihtiyati tedbir kararı aldılar. Taş üstüne taş koyamayız bu durumda. Önümüzdeki duruşmada ilk hamlemiz bu olacak. Tedbir kararını kaldırıp inşaata kaldığı yerden devam etmeyi isteyeceğiz. İstemekle elde etmek arasındaki yol öyle uzun ki bir sonraki duruşmayı kim bilir hangi tarihe atacaklar. Neyse, o günlerde yurt dışında olacağım ben. Sonuçları sizden öğrenirim. Annesinin bulunmadığı ortamlarda daha rahat davranıyor Aydın Bey. Konuşması bile daha doğal ve akıcı. Kendini dinletecek cinsten iyi bir konuşmacı olduğunu söyleyebilirim. Kabul etmeliyim ki oldukça da yakışıklı. Şu anda gerçekleştirdiğimiz iş görüşmesi için bana gereksiz gelen bu özellikleri artı değil, eksi hanesine yazıyorum. Karşısına oturduğum andan bu yana içimde çöreklenen huzursuzluğu söküp atabilmiş değilim. Kızı veriyorum kendime. Kime karşı sorumluyum ben? Kocama mı? O da iş adı altında benzer toplantılara, yemeklere katılmıyor mu? Hem de benden çok daha sık. Gazete içinde düzenlenen ya da basın camiasının bir araya geldiği kutlamalar, bazen kalabalık, yeri geldiğince iki ya da üç kişilik birliktelikler. Kocamın yaptığı hiçbir işten pişmanlık ya da rahatsızlık duyduğunu sanmıyorum. O halde nedir benim bu, babasından güçlükle izin kopararak kaçamak bir buluşmaya gelmiş, süklüm püklüm yeni yetme hallerim? Başımı dikleştirerek, nerede olursanız olun, duruşmanın sonucunu size bildireceğim, diyerek gülümsüyorum. Bu arada önemli bir noktaya da açıklık getirmek istiyorum. Berda Hanım, çay yolu bizim baş koyduğumuz bir dava. Tüm aileyi ilgilendiren bu derece önemli bir konuda yeterince atak olmadığımızı, hatta fazlaca edilgen davrandığımızı düşünebilirsiniz. Bizi böyle davranmaya, bir adım geride durmaya alıştıran bizzat babanızdır. Vedat Bey, sorunlarımıza öylesine hakimdi ki, işlerine karışmamanın en doğru yol olduğunu inandırmıştı hepimizi. Topraklarımızın geleceğini, onun güvenli ellerine teslim etmiştik. Karışmazdık yapacaklarına, davanın gidişatını etkileyecek telkinlerde bulunmazdık. Biraz duraklayıp söylediklerinin bendeki yansımalarını gözledikten sonra devam ediyor. Sizin için de aynı şeyler söz konusu Verdi Hanım. Çizilen yol belli. Bu yolda nasıl yürüyeceğiniz ise size kalmış. Yanlış düşünmüşüm demek. Bu son sözleriyle davaya soğukkanlı yaklaşımını, kayıtsız duruşunu ve o çok garipsediğim ağırdan alış nedenlerini açıklamış oluyor Aydın Bey. Ve bu akşamcı konuşmalarımızın ışığında annesinin ağzına bakan hanım evladı yakıştırmasını geri almam gerektiğini düşündürtüyor değerli müvekkilim. Salonda oturmuş dönüşüm bekliyor Bülent. Bekliyor havasında değil ama. Yumuşak minderli kanepeye kaykılarak yarı uzanmış ünlü piyano virtüözümüzün notaları aracılığıyla gönderdiği iletileri incelikle algılayabilmek için tüm varlığıyla kulak kesilmiş gibi içeri girdiğimi bile fark etmemiş pozunda. Önüne çektiği sehpanın üzeri karmakarışık. Dibi görünmüş bir viski şişesi, boş bir kadeh, içindeki buzların eriyerek suya dönüştüğü buz kalıbı. İzmarit dolu bir küllük, çerezlikten taşan, kabukları oraya buraya saçılmış kuru yemiş artıkları. Salon yarı loş. Köşedeki kedi gözü lambadan gelen ışık, nesnelerin belli belirsiz seçimlerini sağlayacak güçte ama daha iyi görebilmek, kocamın yüzündeki ifadeyi yeterince değerlendirebilmek için ışığı artırmam gerekiyor. Merhaba diyerek, derecesi ayarlı elektrik düğmesini en hafife çeviriyorum. Işıktan gözleri kamaşmış gibi ellerini yüzüne siper ederek abartılı ve yapmacık bir neşeyle yerinden doğruluyor. Oo, kimler gelmiş? Saygıdeğer avukatımız Verda Aktun'a. Ne oldu? Aslanları kurtarabildiniz mi bari? Alaycı tavrını görmezden gelerek, sen de bu akşam gazetedeki köşe yazarlarıyla yemeğe çıkmayacak mıydın? Diyorum. Çıkmadım, canım istemedi diyor her şeyi itiraz eden inatçı çocuk tavrıyla. Belli ki kızmış. Aldığı alkolün etkisiyle de katlanarak artmış öfkesi. Sesimi yükseltmeden onu yatıştırmayı başarabilecek miyim bakalım. Sen de fena zaman geçirmemişsin ama deyip gülümseyerek sehpanın üzerindeki döküntüleri toplamaya girişiyorum. Bırak kalsınlar diye engelliyor beni. Böyle sıradan işler senin çapındaki bir avukata yakışır mı hiç? Ellerine yazık. Anlat sen. Başarı hanene hangi bomba haberleri ekledin bu gece? Dur, istersen ben tahmin edeyim. Yalnız söz konusu arazi değil, çay yolunun tamamını Aslanlı ailesinin topraklarına katıp üzerine aslanbaşı işlenmiş aile bayrağını göndere çektiniz o adamla beraber. Şerefine kadeh kaldırdınız sonra da. Ne söylediğini bilmiyorsun sen diyerek kalkmaya davranıyorum, bileğimden tutup oturtuyor beni. Dinle diyor, eski köye yeni adet istemem ben. Evin erkeği evde oturup karısını bekleyecek, kadın da otel köşelerinde elin erkekleriyle buluşup sözüm ona iş konuşacak. Oh ne âlâ! Gündüzler torbaya mı girdi yahu? Milyonların okuduğu bir gazetenin açık görüşlü genel yayın yönetmenine yakışıyor mu bu laflar diyecek oluyorum. Birdenbire yükseliveriyor sesi. Mesleki etiketin bir yana, her şeyden önce erkeğim ben. Bizi uymaz Verdi Hanım. Baştan uyarayım da bilmiş ol. Böyle çarpık işlere gelemem ben. Hangi çarpık iş diye haykırıyorum isyanla. Bu gece ne yaptım ben? Müvekkilimle buluşup dava üzerinde konuşmak dışında ne suç işledim? Takıldığı nokta zamanlama idiyse eğer, bu mantıkla gece değil de gündüz işlenen cürümlerin hepsini temize çıkarmak mı gerekiyor? Laf cambazlığı yapma bana, yemezler. Bışkın tavırlarıyla susturmaya, yıldırmaya çalışıyor. Böyle davrandığında üzerimde ters etki yarattığını, tepki patlamalarına yol açtığını öğrenememiş hala. Hak ve hukukla ilgili bir iş yapıyorum ben Bülent Bey, diye yükseltiyorum sesimi. Herkese hak ettiği adaleti vermeye çabalarken, kendime yönelik haksızlıkları boyun eğmem beklenemez. Adaletsiz davranışın sahibi kocam olsa bile. Dumanlı kafasıyla söylediklerimin ne kadarını algıladığını bilemiyorum. Dizginleyemediğimiz taze öfkelerimizle daha fazla konuşmamız anlamsız. İyi geceler sana, diyerek kalkıyorum. Yanıt verip vermemekte kararsız kalıyor bir an, kaşları çatılmış, suratı asık, iyi geceler, diyor dişlerinin arasından. Gözlerinde öfke parıltıları, bu iş burada bitmez, der gibi ağır ağır başını sallayarak, ne kadar benziyor ona, şu hali tıpkı o. Yatak odasına geçip hiç acele etmeden ağır ağır soyunuyorum. Adım gibi biliyorum ki bu gece salondaki kanepede yatacak Bülent. Her çatışma sonrasında yaptığı gibi. Makyajımı silip geceliğimi geçiriyorum üstüme. Buz gibi yatağın bana ait sol yanına kıvrılıp yorganı başıma çekiyorum. Keşke hemen uyuyabilsem, biraz önce olanları kafamdan silmek mümkün olsa keşke. Yapma Bülent, babammış gibi davranma bana. İnsanların değişik ruh hallerini, yaşam içinde evlenen şartlara göre takındıkları farklı yüzler vardır ya, babamın da karşısındakine söz hakkı tanımayan, despot, buyurgan hallerinin tanığı oldum ben. Ve bu yüzlere takılmışken nefret ettim ondan. Nefret dönemlerimin geçici süreçler olduğunu ve bu durumun onu sevmediğim anlamına gelmediğini yeni yeni fark ediyorum. Ancak içimden ya da dışımdan itiraf edemesem de, gücünden asla kuşku duymadığım, zaman içinde hiçbir değişime uğramayan kalıcı duygularım da var babama karşı. Masal ağacının dallarındaki tomurcuklara asılı kalan çocuk gülüşlerimi, bana geri verecek kahraman hallerini sevdim ben onun. O haline taptım. Senden böyle bir beklentim yok, merak etme. Yüzünde zaten var olan gülüşlerimi soldurma yeter. Belki farkında değilsin ama, babamda bile görmek istemediğim hoşgörüsüz ve hükmedici tavırlar hiç mi hiç yakışmıyor sana. İğreti duruyor üzerinde. Çünkü sen benim babam değil, kocamsın. Bana da kocam gibi davran, babam gibi değil. Senden tek isteğim bu. 14. ayrımın sonu, sayfa 214.